12. ayrım, sayfa 62. Treistel, Frederick'in Fransızca konuşma yeteneğini birkaç defa doğrulama fırsatı bulmuş ve Fransızca'da ne kadar iyi olduğunu görmekten çok etkilenmişti. Özellikle de yansıttığı kültürel dönüşüm çok şaşırtıcıydı. Treistel, Frederick'in Bluegrass arzını Monte Carlo'daki Halk Parkı'nda çalan orkestradan daha ahenkli bulduğunu söylese de, zenci arzının kendi dili üzerinde öyle zorlayıcı bir etkisi olmuştu ki bir daha asla gerçek İngilizce konuşamayacağını düşünmüştü. Dolayısıyla Dressel için gerek kendisiyle gerek Paris'ten gelen Fransızlarla konuşurken olsun Frederick'in güneyli siyahlara özgü aksanının Fransızcasını hiç etkilemediğini görmek çok şaşırtıcı olmuştu. Fransızca'da hiç zorlanmadan dile getirdiği bir şeyi İngilizce'de açık seçik ifade etmesi mümkün değilmiş gibi görünüyor. İnsan onunla her iki dilde de konuşunca bunun tuhaf bir etkisi oluyor. İyi öğretmenlerden ders almış, bir bakıyorsunuz kusursuz bir Paris aksanıyla konuşuyor, sonra bir bakıyorsunuz pamuk tarlası İngilizcesiyle şöyle diyor. Çizmeler ıslak, parlamaz beyim. Buna karşılık Dressel, kendi Fransızcasının haliyle kötü olduğunu esefle kabul ediyordu. Bu dönemde adet olduğu üzere, Frederick'in Paris'teki dil öğrenimi sınıfta verilen bir eğitimden çok, deneyimli bir öğretmen eşliğinde, yürüyerek veya bisikletle şehirde dolaşmaktan ve onun kullandığı pratik, günlük ifadeleri durmadan tekrarlayıp, davranış biçimini ve hareketlerini taklit etmekten ibaret olabilirdi. Frederick'in Fransızcasındaki incelik, Treistel'in ağırbaşlı beyefendilere özgü ve toptan hoş olarak betimlediği görmüş geçirmiş tarzını da yansıtıyordu. Frederick fiziksel olarak da dikkat çekiciydi. 1.75 metre boyuyla ortalamanın biraz üzerindeydi. Kopkoyu teni ve orantılı yüz hatlarıyla yakışıklı bir adamdı. Çıkık elmacık kemiği, iri oval gözler, öne çıkan bir burun ve çarçabuk büyüleyici bir gülümsemeye dönüşen geniş bir ağız. Şık giyinmeyi de seviyordu. Frederick'le ilgili her şey kendini tam bir kozmopolite dönüştürdüğünü söylüyordu. Avrupa'da aklına estiği gibi dolaşmaktan özgürdü ve istediğinde uygun bir iş bulup bulamamak gibi bir endişesi de yoktu. Frederick Dressel'in yerleşmesine yardım ettikten ve dünyada hiçbir oda hizmetçisinin Sambo'nun canı istediğinde yaptığı kadar iyi yapamayacağı gibi elbiselerini fırçalayıp temizledikten sonra otel kayıt defterini getirmeye gitti. Yerel kanuna göre otelin tüm konukları buraya adını, ev adresini ve mesleğini yazmak zorundaydı. Emniyet görevlileri her gün kayıtları kontrol ediyor ve konuklardan doğru bilgi vermelerini bekliyorlardı. Ancak Treistel bu zorunluluğu yerine getirmedi ve Frederick'ten onu bu tür ayrıntılarla sıkmamasını ve istediği ad ve meslek altında kaydını yapmasını söyledi. Frederick işine geldiğinde kendi yaşam öyküsüyle oynadığı gibi Treistel'in yaşam öyküsüyle oynamaya da dünden razıydı. İki kıtada yarım düzine ülkede yıllarca başarılı bir şekilde müşterilere hizmet etmek onu mükemmel bir oyuncuya ve insan sarrafına çevirmişti. İnsan doğasını, yasaların ve sosyal kuralların yansıtmayı amaçladığı ahlaki sofulukların hiçbirini ciddiye alamayacak kadar iyi tanıyordu. Soyut ilkelere bel bağlamak yerine özel ilişkilere yatırım yapıyordu ve duygularını cömertçe göstermekten kaçınmıyordu. Kara kaplı defteri odadaki şöminenin üstüne koyan Frederick Dressel'in deyişiyle yoğun bir zihinsel çaba harcadığını gösteren bir ifadeyle yazmaya başladı. Görüleceği gibi bu Frederick'in kıvrak ve alaycı pohpohundan çok Dressel'in ırksal çarpıtmaya uğramış beklentilerini ele veren inandırıcılıktan uzak bir betimlemeydi. Frederick bu işinizi görür mü beyim diye sorarak defteri Dressel'e uzattı. Dressel oda hizmetçisinin ona galebe çaldığını görünce bozuldu. Frederick Dressel'i şöyle kayda geçirmişti. Saygıdeğer G. V. Ingram, ikamet Washington, meslek Amerika Birleşik Devletleri Senatörü. Bir önceki konaklama yeri Paris. Monaco'da 2 hafta kalmayı planlıyor. Gitmeye planladığı sonraki yer ise Kahire, Mısır. Bu durumdan rahatsız olan Dressel şark etmesi gerekeceğini anladı. Çünkü bu tür yalan yanlış ifadeler nahoş karışıklıklara yol açabilirdi. Üstelik Frederick'in onun hakkında ne yazdığını umursamadığını söyledikten sonra usturuplu bir şekilde geri adım atmanın bir yolunu da bulması gerekecekti. Arkadaşım kayıt yaptırdı mı diye sordu. Hayır beyim, şu anda onun odasına gidiyorum. Pekala, onu hiç rahatsız etmesen de olur. Yazdığın bu açıklama onun işini görecektir. Ben kendi adımı, altına da seceremi yazarım. Böylece Dressel'in genç İngiliz dostu, Dressel'in biraz adalı bir şakacılıkla söylediği gibi hayatındaki en büyük şerefe nail oldu. Bir süreliğine hem Amerikalı hem de senatör oldu. Her oda hizmetçisi ve garson gibi Frederick de hürmetkar bir tavır takınarak müşterilerinin gözüne girmek istiyordu. Zira hem işi bunu gerektiriyordu hem de bahşiş geliri buna bağlıydı. Bununla birlikte Akdeniz kıyılarındaki telaşsız yolculuğuna devam etmeden önce Hotel Paris'te bir ay kadar kalan Dressel ile sonraki karşılaşmalarında Frederick'in ölçülü özgüvenin ve müşterisinden çok daha iyi bildiği yerel kültürel davranış kalıplarına hakimiyetin işaretlerini de görüyoruz. Frederick'in özgüveni ve yol yordan bilmesi, Dresdel'in makalelerinde resmettiği ilkeleştirilmiş portreyi yalanlıyordu. Frederick Dresdel'i ve İngiliz arkadaşını otele geldikleri ilk akşam lobiden kapıya doğru giderlerken gördüğünde yakışıksız bir davranışta bulunmalarına engel olmak için hemen müdahalede bulunmuştu. "Affedersiniz beyim, kumarhaneye mi gidiyorsunuz?" "Hayır," dedim. "Bu gece değil. Karşıdaki kafeye gidiyoruz." "Oh, bağışlayın beyim," dedi. "Diyecektim ki gece kıyafeti giymeyenleri kumarhaneye kabul etmiyorlar da beyim. Kapıya kadar gidip içeri kabul edilmemeniz münasebetsizlik olur diye düşündüm." "Gün içinde olsa sorun değil beyim ama geceleyin gece kıyafeti giyme sorumluluğu var. Affedersiniz beyim." Bir defasında da Frederick, Dresdel'e ve İngiliz arkadaşına monokollara yasak olan kumarhaneye nasıl girildiğini açıklamıştı. "Bilet için bizzat başvurmalısınız beyim. Ama bu hiç sorun değil. Tek yapmanız gereken kapıdan içeri girmek. Sizi anında görecek ve doğru yola sokacaklardır. Müthiş keskin gözleri vardır beyim." Bu sıradan bir olayla ilgili önemsiz bir yorum olmakla birlikte ayrıntıdan, temiz işten anlayan bir adamın gözlemidir. Frederick iş arkadaşlarının özellikle monokolların becerilerine kıyasla kendi becerileri konusunda fevkalade açık sözlüydü. "Buraya tüm otel garsonlarını toplayıp getirmeliler beyim. Bu Latinler hiçbir şeyden anlamıyorlar." Frederick'in rahatlığı ve kendine güveni ancak eski Avrupa'da bulduğu kişisel özgürlük ve sosyal onay sayesinde pekişmiş olabilirdi. Frederick'in hayatlarını kazanmak için yaptıkları işte arkadaşlarından daha iyi olduğu izlenimi onda yükselme isteği uyandırmış olabilir. Aslında Frederick'in ülkeden ülkeye ve işten işe geçmesinin nedeni merak duygusunu gidermenin yanı sıra belki kısmen de kök salıp meslek hayatında ilerleyebileceği bir yer arayışında olmasıydı. Frederick 1898'in Mart ayı ortalarında İtalya'ya gitmek üzere Monte Carlo'dan ayrıldı. Sonraki yıl Avrupa'yı keşfetmeye devam etti ve bu defa yönünü daha çok doğuya, Rusya'ya çevirdi ve 5 yeni kent gördü. Milano, Venedik, Trieste, Viyana ve Budapeşte'ye gitti. Frederick gittiği her yerde aynı kalıba bağlı kaldı. Birkaç hafta ile birkaç ay otel ve restoranlarda çalıştı. Veya öyle sanıyorum ki yolculuğunun sonraki ayağı için yeterince para kazanacak ve çevreyi gezecek kadar çalıştı. Frederick'in çeşitli kentlerde bu tür işler bulmakta becerikli oluşu elinde önceki işverenlerinden iyi birer tavsiye mektubu bulunduğunu akla getiriyor. Ayrıca kendini iyi bir şekilde takdim etmek en iyi bonservisti. Frederick ilk defa 1899 ilkbaharında Rusya'ya gitmeyi düşündü. Bununla ilgili ayrıntılar yok denecek kadar az olmakla birlikte onu Petersburg'a götürmeyi düşünen zengin bir Rus, belki çok soylu biri tarafından özel uşak olarak işe alındığı anlaşılıyor. Frederick Monte Carlo'da tanıştı ve sevgisini kazandığı bir Grand Duke, bu Rus çarlarının oğul ve torunlarına verilen bir ünvandı, bile eşlik etmiş olabilir. Ancak Rusya'ya gitmek sıradan bir iş değildi. Frederick'in o güne dek Batı ve Orta Avrupa'da gitmiş olduğu 6 ülkeden çok farklıydı. Otoriter Rus İmparatorluğu pasaport talep ediyordu. Üstelik yurt dışındaki bir Rus yetkiliden vize almadan kimsenin bu ülkeye adım atması mümkün değildi. Bu otomatik bir işlem değildi. Frederick gerekli tüm belgeleri hazırlamaya Budapeşte'de başladı ve pasaportunu yenileme işlemini 20 Mayıs 1899'da tamamladı. Frederick pasaport başvurusunda mesleğini garson olarak yazmış ve bir yıl içinde ABD'ye dönmeyi planladığını belirtmişti. Paris'teki başvurusundan farklı olarak bu pasaport için ev adresini Chicago olarak vermişti. Doğru bilgi vermeyi umursamaması, ağzından çıkan her sözün ülkesini terk etmiş olabileceği kuşkusuna engel olmanın bir yolu olduğuna işaret ediyordu. Frederick'in fiziksel özellikleriyle ilgili açıklamadaki tek fark artık tıraşlı olmak yerine siyah bıyıklı olmasıydı. Sonunda bu bıyığı alabildiğine elini bırakacaktı. Frederick'in başvurusundaki hiçbir bilgi Avrupa'yı arşınlamasına yol açan amaçlardan farklı bir amaçla Rusya'ya gitmekte olduğuna işaret etmiyordu. Aslında Rusya'yı gezdikten sonra Fransa'ya dönmeyi planladığını belirtmişti. Frederick yeni pasaportunu aldıktan sonra Budapeşte'deki Rus konsolosluğundan gerekli ikinci vizeyi alabildi. Ne var ki böyle bir yolculuk her siyah Amerikalının aklını karıştıracak kısa bir görüşme yapmayı gerektiriyordu. Rus personel ABD Dışişleri Servisindeki çoğu meslektaşının tersine Frederick'in koyu tenini umursamayacaktı. Olsa olsa dış görünümü onlarda merak uyandırabilirdi çünkü Rusya'da Afrika kökenli insan yok denecek kadar azdı. Ancak Rusların ırk meselesine olan ilgisizliklerinin yerini farklı bir önyargı almıştı. Bu Frederick'in Avrupa'nın başka bir yerinde bu derece zehirli bir biçimde tezahür ettiğini görmediği bir ön yargıydı. Antisemitizmdi. Resmi Rus yönetmelikleri bir konsolosluk görevlisinden vize başvurusunda bulunan kişinin Yahudi olup olmadığını tespit etmesini istiyordu. Bu yönetmeliğin amacı Yahudilerin Rusya'ya girişini sınırlamak ve ülkeye girmelerine izin verilmesi durumunda da hareket özgürlüklerini kısıtlamaktı. Frederick'in vize başvurusunda bu mesele kolaylıkla hallolacaktı. Ne var ki Yahudilerin bir anlamda Rusya'nın zencileri olduklarını ima eden soru karşısında şaşırmamış olduğuna inanmak zordur. Avrupa'da bulunduğu yıllarda özellikle Fransa'daki antisemitizmden habersiz olamazdı. Fransa'daki meşhur Dreyfus olayı, Fransız ordusundaki Yahudi bir subayın düzmece suçlamalarla kovuşturulması 1894'ten 1899'a dek infial uyandırmıştı. Ancak halktan biraz destek gören ve ülkenin yasalarını ihlal eden nefret patlaması, örneğin Fransa'daki durum buydu, ile resmi Rus yasaları sistemi ve Jim Crow yasalarının egemen olduğu güneyi andıran yaygın ırkçı kamuoyu politikası arasında farklar vardır. Dipnot, Jim Crow yasaları Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde kamusal yaşamın her alanında ırksal ayrımcılık güden ve 1965'e dek yürürlükte kalan yasalardır. Ancak bir noktaya kadar karşılaştırma yapılabilir. Rusya'daki Yahudi nüfus hiçbir zaman köleleştirilmemişti. Bu Rusların kendi Hristiyan köylülerine reva gördükleri bir şeydir. Ancak 1861'de Amerikalı siyahların özgürleştirilmesinden yalnızca 2 yıl önce serbest bırakılmışlardı. Ayrıca Ruslar kendi serflerini bağımsız bir biçimde resmi kararla serbest bıraktılar. Amerikan iç savaşı sırasında olduğu gibi korkunç derecede kan dökülmedi. Yine de Frederick Rus vizesi için başvurarak ilk defa Avrupa'da o güne dek yaşamış olduğu aidiyet hissinden çok farklı bir his duyacağı bir ülkeye girmeye çalışıyordu. Az çok başka herkes gibi kabul görmüş olduğu diğer ülkelerden farklı olarak Rusya'da açıkça hor görülen ve baskı altında tutulan bir azınlığın bir üyesi olmayacaktı. Siyah bir Amerikalı bu farkı başka herhangi bir millete mensup beyazlardan çok daha belirgin bir biçimde hissetmiş olmalıdır.